Ayrım 7.
Saim ile Galip'in oturduğu masanın bir ucuna da Rukiye oturmuştu. Haksız yere cinayetle suçlanan bir delikanlıyı kurtarmak için ya da kayıp bir kadının izini aramak için yapılan bir araştırmadan çok, odada yılbaşı akşamı radyo dinlerken tombala ya da salonda at yarışı oynayanların o biraz sabırsız ve biraz da alışkanlık olmuş hüznü vardı. Açık perdelerin arasından dışarıda atıştırmaya başlayan kar gözüküyordu. Tıpkı yeni ve parlak bir öğrenciyi keşfettikten sonra başarılarla olgunlaşmasına tanık olan sabırlı bir öğretmenin heyecanıyla takma adların serüvenlerini, dergiler arasındaki zikzaklarını, inişlerini ve çıkışlarını gururla izledikten sonra birinden birinin tutuklandığını, işkenceye yatırıldığını, mahkum olduğunu, kaybolduğunu ya da dergilerin birinde ilk fotoğrafını gördüklerinde kimliği belirsiz kişilerin kurşunlarıyla öldürülmüş olduğunu öğrendikleri zaman araştırmalarının heyecanından onları uzaklaştıran bir hüzünle bir süre susuyorlar, sonra yeni bir kelime oyunu, yeni bir rastlantı ya da tuhaflıkla karşılaştıklarında yeniden yazıların hayatına dönüyorlardı. Saim'e göre dergilerde okudukları adların ve kahramanların birçoğu hayali olduğu gibi, bu adların düzenledikleri kimi gösteriler, toplantılar, gizli genel kurullar, yeraltı parti kongreleri, banka soygunları da hiç gerçekleşmemişti. Aşırı bir örnek olarak Doğu Anadolu'da Erzincan ile Kemah arasındaki küçük Çeruh kasabasındaki 20 yıl önceki bir halk isyanının hikayesini okudu. Dergilerin birinin ayrıntılı bir şekilde tarihini verdiği bu isyan sırasında geçici bir hükümet kurulmuş, üzerinde güvercin resmi bulunan pembe bir pul basılmış, başına bir vazo düşen kaymakam ölmüş, baştan aşağı şiir yayımlanan bir günlük gazete çıkmış, göz doktorları ve eczaneler şaşılara bedava gözlük dağıtmış, ilkokulun sobası için gerekli odun bulunmuş ve kasabayı uygarlığa bağlayacak bir köprü tam yapılırken Atatürkçü hükümet kuvvetleri yetişmişler ve kasaba caminin toprak zeminini örten ayak kokulu kilimleri inekler yiyip bitirmeden önce olaya el koyup isyancıları meydandaki çınar ağaçlarında sallandırmışlardı. Oysa Saim'in harflerin ve haritaların içindeki esrarı işaret ederek gösterdiği gibi Çeruh diye bir kasaba hiç olmadığı gibi bu kasabanın tarihinde bir efsane kuşu gibi yükselen isyanın mirasçısı olduğunu iddia eden adlar da takmaydı. Bu takma adların redifli, kafiyeli şiirine gömüldükleri bir ara Mehmet Yılmaz'a ilişkin bir ipucuna rastladılarsa da Galip'in anlattığı tarihte Ümraniye'de işlenen bir siyasi cinayetten söz ediliyordu. Kopuk kopuk eski yerli filmleri seyreder gibi okudukları birçok hikaye ve haberde olduğu gibi olayların sonucunu derginin ondan sonraki sayılarında hiç bulamadılar. Bu ara Galip masadan kalktı ve eve Rüya'ya telefon etti. Ve belki gece geç saatlere kadar Saim'de çalışacağını, beklememesini, uyumasını söyledi şefkatli bir sesle. Telefon odanın öbür ucundaydı. Saim'le karısı da Rüya'ya selam söylediler. Tabii ki rüyada onlara. Takma adları bulma, deşifre etme ve harflerinden bir yenisini yaratma oyununa iyice daldıkları bir sıra, Saim'in karısı örtülebilecek bütün alanları kağıt, gazete, dergi ve bildiri yığınlarıyla kaplanmış odada iki erkeği yalnız bırakıp yattı. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. İstanbul'un üzerinde büyülü bir kar sessizliği vardı. Sigara dumanı kokan üniversite kantinlerinde, yağmurlu grev çadırlarında ve ücra siren istasyonlarında dağıtılmış ve hepsi aynı soluk baskılı teksir makinesiyle çoğaltıldığı için yan yana getirilmiş ilgi çekici bir koleksiyonun, çok eksik, çok yetersiz demişti Saim her zamanki alçak gönüllülüğüyle. Dizgi ve imla hatalarından Galip tat alırken, Saim bir koleksiyoncu gururuyla ona çok nadir dediği bir parçayı içerideki bir odadan getirip gösterdi. Anti İbn Zerhani ya da tasavvuf yolcusunun yere basan ayakları. Galip ciltli kitabın daktiloda çoğaltılmış sayfalarını dikkatle çeviriyordu. Orta boy bir Türk haritasında adı gözükmeyen bir Kayseri kasabasından bir arkadaş dedi Saim. Küçük bir tekkenin şeyhi olan babasından çocukluğunda din ve tasavvuf eğitimi almış. Yıllar sonra ise Lenin'in Hegel okurken yaptığı şeyi taklit ederek 13. yüzyıl Arap mutasavvufu İbn Zerhani'nin Kayıp Esrarın Hikmetleri adlı kitabını okurken sayfa kenarlarına materyalist notlar almış. Bu notları gereksiz ve uzun parantezlerle destekleyerek temize çekmiş. Sonra kendi notlarına sanki bir başkasının esrarı anlaşılamayan, anlamı çözülemeyen düşünceleriymiş gibi uzunca bir açıklama, bir tür şerh yazmış. Bütün bunları da gene başka birilerinin yazılarıymış gibi kendi yazdığı bir yayınlanan ön sözüyle bir araya getirerek daktilo etmiş. Başına da 30 sayfada kendi dini ve devrimci hayat hikayesinin efsanelerini eklemiş. Bu efsanelerde ilginç olan şey ise Batılıların panteizm dedikleri tasavvuf felsefesiyle yazarın şeyh babasına tepkiyle geliştirdiği bir tür felsefi eşyacılık arasındaki kuvvetli ilişkiyi, yazarın bir akşam üzeri kasaba mezarlığında gezinirken nasıl keşfettiğini anlatması. Yıllar önce koyunların otladığı ve hayaletlerin uyukladığı mezarlıkta gördüğü bu kargayı, 20 yıl sonra biliyorsun Türk kargaları 200 yıldan fazla yaşar, bu sefer biraz daha iri serviler arasında görünce anlamış yüksek düşünce denen o uçucu, kanatlı ve arsız hayvanın başı ya da ayakları ne olursa olsun gövdesinin ve kanatlarının hep aynı kaldığını. Cisli kapakta görülen aynı kargayı kendi resmetmiş. Ölümsüzlük isteyen her Türk'ün hem kendi kendisinin cansını, hem Bosveli, hem Gotesi, hem Ek Armeni olmak zorunda kalacağını kanıtlıyor bu kitap. 6 kopya daktilo edilmiş. Sanmam ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinde bundan bir tane olsun. Odada iki erkeği, kapağı kargalı kitabın yazarına, bir taşra kasabasındaki eviyle babadan kalma küçük bir nalbur dükkanı arasında geçen bir hayata, bu kederli, silik, sessiz hayatın hayal gücüne bağlayan bir üçüncü kişinin hayaleti vardı sanki. Bütün harflerin, bütün kelimelerin, bütün o kurtuluş hayallerinin ve işkence ve rezalet anılarının ve bu hayallerin ve anıların sevinci ve kederiyle kaleme alınmış, bütün yazıların anlattığı tek bir hikaye var demek geliyordu Galip'in içinden. Sanki Saim bu hikayeyi yıllardır denizden ah çeken bir balıkçının sabrıyla topladığı kağıt, gazete, dergi koleksiyonu içerisinde bir yerde yakalamıştı. Yakaladığını da biliyordu. Ama istifleyip düzenlediği malzeme içerisinde onu bütün çıplaklığıyla ele geçiremediği gibi hikayeye anahtar olacak kelimeyi de kaybetmişti. Mehmet Yılmaz'ın adına 4 yıl öncesinin bir dergisinde rast geldiklerinde Galip bunun bir rastlantı olduğunu söyleyip evine dönmeyi düşünüyordu. Ama Saim dergilerinde, dergilerim diyordu artık, hiçbir şeyin rastlantı olamayacağını söyleyerek durdurdu onu. Ondan sonraki 2 saat içinde insanüstü bir çaba harcayarak, bir dergiden öbürüne sıçrayarak, gözlerini projektör gibi açarak Mehmet Yılmaz'ın önce Ahmet Yılmaz'a evrildiğini keşfetti. Kapağında bir kuyunun gözüktüğü ve tavuklar ve köylülerle kaynaşan bir dergide Ahmet Yılmaz, Mete Çakmaz olmuştu. Metin Çakmaz ve Ferit Çakmaz'ın da aynı kişi olduğunu keşfetmekte zorlanmadı Saim. Bu arada imzada kuramsal yazılardan vazgeçip düğün salonlarındaki anma törenlerinde saz ve sigara dumanı eşliğinde söylenen türkülerin güftekarı olmuştu. Ama burada da fazla durmamıştı. Bir dönem kendi dışındaki herkesin polis olduğunu kanıtlayan bir imzaya dönüşmüş, daha sonra da İngiliz akademisyenlerinin sapıklıklarını deşifre eden hırslı ve asabi matematiksel bir iktisatçıya. Ama bu karanlık ve mutsuz kalıplarda onun fazla sabredebileceği yerler değildi. Saim parmaklarının ucuna basarak gittiği yatak odasından getirdiği bir başka dergi koleksiyonunun 3 yıl 2 ay önceki sayısında eliyle koymuş gibi buluverdi kahramanını. Adı Ali Harika Ülke olmuştu bu sefer. Ve gelecek güzel günlerde krallara ve kraliçelere hiç gerek kalmayacağı için satranç kurallarının da değişeceğini, Ali adlı çocukların iyi beslendikleri için boy pos atacaklarını ve mutluluğun neşesiyle duvarlara Türk usulü bağdaş kurup oturan ve yüzlerinde adı yazılan yumurtaların bilmeceler çözeceğini anlatıyordu. Öbür sayıda Ali Harika Ülke'nin bu yazının çevirmeni olduğunu anladılar. Asıl yazar Arnavut bir matematik profesörüydü. Ama Galip'i asıl şaşırtan şey Arnavut profesörün hayat hikayesinin yanında Rüya'nın eski kocasının hiçbir takma adın arkasına gizlenmeyen pırıl pırıl imzasına rast gelmek oldu. Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz dedi gururla Saim. Bu şaşkınlık ve sessizlik anında, yazı hariç. Yeniden parmaklarının ucuna basarak içeri gitti ve tepeleme dergiyle dolu 2 büyük sana kutusu getirdi. Arnavutlukla ilişkisi olan bir fraksiyonun dergileri bunlar. Yıllarımı vererek çözdüğüm tuhaf bir esrarı aradığın şeyle ilgili gördüğüm için sana anlatacağım. Yeniden çay demledi. Hikayesi için gerekli gördüğü bazı dergileri kutudan, bazı kitapları raflardan indirip masanın üzerine koydu. 6 yıl önceydi diye anlatmaya başladı. Bir cumartesi öğleden sonra Arnavutluk Emek Partisi ve Önderi Enver Hoca'nın yolundan gidenlerin çıkardığı dergilerden, birbirlerine amansızca düşman olan bu dergiler 3 taneydi o zaman. Birinin halkın emeğinin en son sayısını ilgimi çekecek bir şey var mı diye karıştırırken bir fotoğraf ve yazı çarptı gözüme. Örgüte en son katılmalar dolayısıyla yapılan bir törenden söz ediliyordu. Hayır, her türlü komünist faaliyetin yasak olduğu ülkemizde Marksist bir örgüte şiirler okuyarak, sazlar çalarak katılanlardan söz edilmesi değildi dikkatimi çeken. Ayakta kalmak için büyüdüklerini duyurmak zorunda kalan bütün küçük sol örgütlerin dergileri tehlikeyi göze alarak her sayılarında buna benzer yazılar yayımlıyorlardı. Dikkatimi çeken şey Enver Hoca ve Mao posterlerini, şiir söyleyenleri ve kutsal bir iş yapar gibi tutkuyla sigara içen kalabalığı gösteren siyah beyaz fotoğrafın altında salondaki 12 sütuna dikkat çekilmesi oldu önce. Daha da tuhafı, röportajda yazıldığı gibi örgüte katılan takma adların hep Hasan, Hüseyin, Ali gibi Alevi adlarından ve daha sonra keşfedeceğim gibi Bektaşi babalarının adlarından seçilmesiydi. Bektaşiliğin Arnavutluk'ta bir zamanlar ne kadar güçlü olduğunu bilmeseydim, belki bu inanılmaz esrarı ruhum bile duymazdı. Ama olayların ve yazıların üzerine gittim. 4 yıl hiç durmadan Bektaşilik, Yeniçeri ordusu, hurufilik ve Arnavutluk komünizmi üzerine kitaplar okudum ve 150 yıllık bir tarihi kumpası çözdüm. Sen de biliyorsun tabii diyerek 700 yıllık Bektaşilik tarihini ta Hacı Bektaş Veli'den başlayarak anlatmaya koyuldu Saim. Tarikatın Alevi, tasavvufi ve şamanistik kaynaklarından, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselişiyle olan ilişkisinden ve temelini teşkil ettiği merkezi Yeniçeri ordusunun devrim ve isyan geleneklerinden söz etti. Her Yeniçeri askerinin bir bektaşı olduğu düşünülürse, tarikatın hep gizli tutulan esrarının İstanbul tarihine damgasını nasıl vurduğu anlaşılırdı hemen. Bektaşilerin İstanbul'dan ilk sürülmeleri de Yeniçeriler yüzündendi. Batı'nın yeni asker yöntemlerini benimseyemeyen isyancı ordunun kışlaları, Padişah II. Mahmut emriyle 1826'da topa tutulurken, Yeniçerilerin ruhsal birliğini sağlayan tekkeler kapatılmış, Bektaşi babaları da İstanbul'dan sürülmüştü. Yer altına bu birinci nişten 20 yıl sonra Bektaşiler tekrar İstanbul'a dönmüştüler. Ama bu sefer Nakşibendi tarikatının kısviyesiyle. Atatürk'ün Cumhuriyet'ten sonra bütün tarikat faaliyetlerini yasaklayacağı zamana kadar 80 yıl boyunca Bektaşiler dış dünyaya kendilerini nakşi olarak göstermişler. Ama kendi aralarında sırlarını daha derine gömerek Bektaşi olarak yaşamışlardı. Galip Basa'nın üzerindeki bir İngiliz seyahatnamesinin sayfalarındaki bir Bektaşi aynenin gerçeklikten çok seyyah ressamın hayallerini yansıtan gravürüne bakıyor, 12 sütunu sayıyordu tek tek. Bektaşilerin üçüncü gelişleri dedi Saim. Cumhuriyet'ten 50 yıl sonra oldu. Bu sefer Nakşibendilik tarikatıyla değil, Marksizm, Leninizm kisvesiyle. Bir sessizlikten sonra dergilerden, broşürlerden, kitaplardan, kesip sakladığı yazılardan, fotoğraf ve gravürlerden örnekler vererek heyecanla sayıp döktü. Tarikatta da, siyasi örgütte de yapılan, yazılan, yaşanan her şey birbirinin tıpatıp aynısıydı. Kabul törenlerinin bütün ayrıntıları, kabulden önceki çile ve nefsi eziyet dönemleri, bu dönemde genç heveslinin çektiği acılar, tarikatın ya da örgütün geçmişte kalmış şehit, aziz ve ölülerine gösterilen saygı ve bunun ifade yolları, yol kelimesine verilen kutsal anlam, kelimeleri ve sözleri ne olursa, birlik ve beraberlik ruhu için tekrar, zikir, aynı yolu paylaşan ariflerin birbirlerini bıyıklarından, sakallarından, hatta bakışlarından tanımaları, ayinlerde çalınan sazlar ve söylenen şiirlerin vezin ve kafiyeleri vesaire vesaire. Hepsinden önemlisi, eğer bütün bunlar birer rastlantıysa dedi Saim, bütün bunlar Tanrı'nın bana yazıyla yaptığı soğuk bir şakaysa eğer, gene de Bektaşilerin hurufilerden devraldıkları harf ve kelime oyunlarının, örgüt dergilerinde de hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tekrarlandığını görmemek için kör olmam gerekirdi. Uzak mahallelerden gelen bekçi düdüklerinden başka hiçbir şeyin duyulmadığı bir sessizlikte, Saim keşfettiği harf oyunlarını, ikinci anlamları birbirleriyle karşılaştırarak Galip'e dua okur gibi ağır ağır okumaya başladı. Çok sonra Galip'in uykuyla uyanıklık arasında, rüyanın hayalleriyle, geçmiş mutlu günlerin anıları arasında gidip geldiği bir saatte Saim, konunun özü ve en çarpıcı yanı dediği şeye girdi. Hayır, bu siyasi örgüte katılan gençler bektaşı olduklarını bilmiyorlardı. Hayır, bütün bu işin orta kademe parti yöneticileriyle Arnavutluk'taki bazı Bektaşi şeyhleri arasında yapılmış, gizli bir anlaşmayla düzenlendiğinden büyük bir çoğunun, belki de 3-5 kişiden başka hiç kimsenin haberi yoktu. Hayır, örgüte katılarak günlük alışkanlıklarını, hayatlarını tepeden tırnağa değiştiren bütün o iyi niyetli fedakar gençlerin, törenler, ayinler, birlikte yenen yemekler, yürüyüşler sırasında çekilen fotoğraflarının, Arnavutluk'taki bazı Bektaşi babaları tarafından tarikatlarının bir uzantısı olarak değerlendirildiği akıllarının köşesinden bile geçmiyordu. Önce bunun korkunç bir kumpas, inanılmaz bir sır olduğunu, bu gençlerin çirkin bir şekilde aldatıldıklarını düşünmüştüm saflıkla dedi Saim. Öyle ki sırf bu heyecanla 15 yıldır ilk defa bir buluşumu bütün ayrıntılarıyla kanıtlayan bir yazıyı kaleme alıp yayımlatmayı düşündüm. Ama hemen de kararımdan caydım. Boğazdan geçen karanlık bir tankerin yağan karın içinden gelen iniltisini, şehrin bütün pencerelerini hafif hafif titreterek geçişini dinlerken ekledi. Çünkü yaşadığımız hayatın bir başkasının düşü olduğunu, kanıtlamanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyordum artık. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir Doğu Anadolu dağına yerleşerek 200 yıl kendilerini Kaf Dağı'na götürecek yolculuğun hazırlığını yapan Zerivan aşiretinin hikayesini anlattı sonra Saim. Hiçbir zaman çıkmayacakları Kaf Dağı'na bu yolculuk düşüncesinin 320 yıl önceki bir rüya kitabından alınmış olması ya da bu gerçeği kuşaktan kuşağa sır gibi taşıyan şeyhlerinin zaten Kaf Dağı'na hiç gitmemek için Osmanlı ile anlaşmış olması neyi değiştirirdi ki? Küçük Anadolu kasabalarındaki sinemaları pazar öğleden sonraları dolduran erlere, seyrettikleri tarihi filmdeki yiğit Türk savaşçısına zehirli şarabı içirmeye çalışan perdedeki fitneci ve tarihi papazın, gerçek hayatta İslam'a bağlı alçak gönüllü bir oyuncu olduğunu anlatmak, bu insanların tek eğlenceleri olan öfkelerinin tadını kaçırmaktan başka bir sonuç verir miydi? Sabaha doğru Galip oturduğu divanın üzerinde uyuklarken Saim büyük bir ihtimalle Arnavutluk'ta 100 yıl başından kalma beyaz bir kolonyal otelin rüyaları hatırlatan boş salonunda bazı partileri gelenleriyle buluşan yaşlı Bektaşi şeyhlerinin kendilerine gösterilen Türk gençlerinin fotoğraflarına gözyaşlarıyla bakarken törenlerde tarikat sırlarının değil coşkulu Marksist, Leninist çözümlemelerden söz edildiğini de bilmediklerini söyledi. Yüzyıllardır aradıkları altını hiçbir zaman bulamayacaklarını bilememeleri de simyacıların mutsuzluğu değil, varlık nedeniydi çünkü. Modern illüzyonist, istediği kadar seyircisine yaptığı işin bir hilesi olduğunu söylesin, onu heyecan izleyen seyirci bir an olsun bir hileyle değil, bir büyüyle karşılaştığını sanabildiği için mutlu oluyordu. Birçok genç hayatlarının bir döneminde işittikleri bir sözün, bir hikayenin, birlikte okudukları bir kitabın etkisiyle aşık oluyorlar, aynı heyecanla sevgilileriyle evleniyorlar ve hayatlarının geri kalanını da aşklarının arkasında yatan bu yanılsamayı hiçbir zaman anlamadan mutlulukla yaşıyorlardı. Karısı sabah kahvaltısı için masanın üzerindeki dergileri toplar, sofrayı kurarken, Saim kapının altından atılmış günlük gazetelerini okurken, yazıların, bütün yazıların hayattan değil, sırf yazı oldukları için, en sonunda birer düşten söz açtıklarını bilmenin de hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. 8. Bölüm 3 Silah Şöyler. Ona düşmanlarını sordum, saydı, saydı, saydı. Yahya Kemal'le sohbetler. Cenazesi 20 yıl önce korktuğu ve 32 yıl önce yazdığı gibi oldu tam. Üsküdar'daki küçük ve özel bir düşkünler evinden biri hademe, öbürü koğuş arkadaşı iki kişi, köşe yazarlığının en parlak yıllarında elinden tuttuğu şimdi emekli bir gazeteci, ölünün hayatı ve eserinden habersiz iki şaşkın akraba, başında türlü ve padişah sorgucu benzeri bir iğneli şapkayla tuhaf bir kokona, imam efendi, ben ve tabutun içindeki ceset yazarlı birlikte hepimiz 9 kişiydik. Tabutun mezara indirilişi dünkü kar fırtınasının tam ortasına rast geldiği için imam dua faslını hızlı hızlı geçti. Üzerine çabuk çabuk toprak attık. Sonra nasıl oldu bilmem, bir anda hepimiz dağıldık. Kısıklı durağında benden başka tramvay bekleyen yoktu. Bu yakaya geçince ve yoluna çıktım. Elhamra'da Edward Robinson'ın bir filmi, penceredeki kadın oynuyordu. Girdim, bayıla bayıla seyrettim. Edward Robinson'u hep severim. Filmde başarısız bir memur, başarısız bir amatör ressamdı. Ama aşkını etkileyebilmek için kılık ve kişilik değiştirerek bir milyarder süsü veriyordu kendine. Meğer sevgilisi Joan Bennett de onu aldatıyormuş. Aldatıldı, üzüldü, kahroldu. Biz de kederle seyrettik. Rahmetliyle ilk tanıştığımda, bu ikinci paragrafa da birincisi gibi onun yazılarında sık sık tekrarladığı bu kelimelerle başlayayım. İlk tanıştığımda o 70'inde bir köşe yazarıydı, ben ise 30'umda. Bir ahbabımı görmeye Bakırköy'e gidecektim. Sirkeci'de banyo trenine binmek üzereydim ki bir de ne göreyim. Peron kenarındaki lokantanın masalarının birinde onunla birlikte çocukluk ve ilk gençliğimin öbür iki efsane köşe yazarı önlerinde rakı bardakları oturuyorlar. Şaşırtıcı olan edebi hayallerimin Kaf Dağı'nda yaşayan 70 küsur yaşındaki bu üç ihtiyara Sirkeci tren istasyonunun ölümlü kalabalığı ve hırgürü içinde rast gelmek değil. Bütün yazı hayatları boyunca birbirlerine nefretle hakaret etmiş bu üç kalemşörü, 20 yıl sonra gene Baba Duman'ın meyhanesinde toplanıp içen üç silahşör gibi aynı masada rakı içerken görmekti. Üç padişah, bir halife ve üç cumhurbaşkanı eskittikleri yarım yüzyıllık yazı hayatları boyunca üç kavgacı kalemşör, zaman zaman doğru dolan başka birçok suçlamayla birlikte birbirlerini dinsizlik, jön Türklük, frenklik, milliyetçilik, masonluk, kemalistlik, cumhuriyetçilik, vatan hainliği, padişahçılık, batıcılık, tarikatçılık, edebi hırsızlık yapmak, nazilik, yahudilik, araplık, ermenilik, homoseksüellik, döneklik, şeriatçılık, komünistlik, amerikancılık ve en son olarak da günün moda konusu egzistansiyalistlikle suçlamışlardı. O ara bir en büyük egzistansiyalistin İbn Arabi olduğunu, batıdakilerin 700 yıl sonra yalnızca ondan çalıp çırpıp taklit ettiklerini yazmıştı. Bir süre dikkatli üç kalemşörü seyrettikten sonra içimden gelen dürtüyü uyarak masalarına gidip kendimi onlara tanıttım. Üçüne de eşit oranda olmasına dikkat ederek hayranlık sözleri söyledim. Okuyucularım anlasınlar isterim. Heyecanlıydım, tutkuluydum. Gençtim, yaratıcıydım, parlaktım, başarılıydım ve kendimi beğenmekle güvenmek, aşırı iyi niyetle kurnazlık arasında gidip gelen bir kararsızlıkla da bocalıyordum. Çiçeği burnunda bir köşe yazarı heyecanıyla yaşamama rağmen, o gün onlardan daha çok okunduğumdan, daha çok okuyucu mektubu aldığımdan, tabii ki daha iyi yazdığımdan ve en azından ilk ikisinin onlar tarafından da acıyla bilindiğinden içtenlikle emin olmasaydım, mesleğimin bu üç büyük ustasına yaklaşmayı bile cesaret edemezdim. Bu yüzden bana burun kıvırdıklarında bunu bir zafer işareti olarak gördüm sevinçle. Genç ve başarılı bir köşe yazarı değil de hayranlık sözleri söyleyen sıradan bir okur olsaydım tabii ki bana çok daha iyi davranacaklardı. Önce masalarını oturtmadılar, bekledim. Oturtunca garson gibi mutfağa yolladılar, gittim. Haftalık bir dergiyi görmek istediler, gazeteciye koştum getirdim. Birinin portakalını soydum. Öbürünün yere düşürdüğü peçetesini ondan önce davranıp aldım ve soruları üzerine tam istedikleri gibi ezile büzüle, efendim ne yazık ki Fransızca bilmediğimi ama akşamları elimde sözlük sökmeye çalıştığımı söyledim. Cehaletim zaferimi daha da çekilmez yapmıştı. Ama çok fazla ezilip büzüldüğüm için suçlarım hafifliyordu. Yıllar sonra genç gazetecilerin yanında kendim de aynı şeyi yaptığımda, benimle hiç ilgilenmez gözüküp kendi aralarında söyleşirlerken üç üstadın aslında beni etkilemek istediklerini daha iyi anlayacaktım. Sessiz ve saygılı onları dinliyordum. O günlerde gazete manşetlerinden inmeyen bir Alman atom bilimcisi hangi gerekçelerle İslam dinini kabul etmek zorunda kalmıştı? Türk köşe yazarlığının piri Ahmet Mithat Efendi, kalem kavgasında kendisini yenen Lastik Sait Bey'i bir gece karanlık bir sokakta sıkıştırıp dövdüğünde ondan tutuştukları polemiği bırakması için söz almış mıydı? Bergson bir mistik miydi yoksa bir materyalist mi? Dünyanın içine esrarla gizlenmiş bir ikinci alem olduğunun kanıtı neydi? Kur'an'ın 26. suresinin son ayetlerinde inanmadıkları ve yapmadıkları şeyleri inanıp yaparmış gibi söyledikleri için azarlanan şairler kimlerdi? Aynı bağlamda André Gide gerçekten bir homoseksüel miydi yoksa bu konunun ilgi çekeceğini bildiği için tıpkı Arap şairi Ebu Novvaz gibi kadınlara düşkün olduğu halde kendini öteki türlü mü gösteriyordu? Jules Verne, İnatçı Kahraman adlı romanının açılış paragrafında Tophane Meydanı ve 1. Mahmut Çeşmesi'ni anlatırken Melling'in bir gravüründen yararlandığı için mi yanlış yapmıştı? Yoksa tasviri Lamartine'in Voyage in Orient'inden olduğu gibi yürüttüğü için mi? Eşekle sevişirken ölen kadının hikayesini Mevlana Mesnevisi'nin 5. cildine kıssası için mi almıştı, hissesi için mi? Bu soruyu kibarca, dikkatlice tartışırlarken gözleri bana da kaydı, beyaz kaşları bana soru işaretleri yolladığı için ben de düşüncemi söyledim. Hikaye oraya bütün hikayeler gibi kendisi için konmuş ama hissenin tül perdesiyle örtülmek istenmişti. Dün cenazesine gittiğim sordu. Oğlum, siz yazılarınızı ahlakı için mi kaleme alıyorsunuz, eğlencesi için mi? Her konuda kesin bir düşüncem olduğunu kanıtlamak için aklıma gelen ilk cevaba sarıldım. Eğlencesi için efendim dedim. Hoşlanmadılar. Gençsiniz, mesleğinizin başındasınız dediler. Size biraz nasihat edelim. Hemen hevesle yerimden fırladım. Efendim, öğütlerinizi yazmak isterdim dedim ve heyecanla bir kuşu kasaya gidip lokanta sahibinden bir deste kağıt aldım. Bu uzun pazar sohbetinde bir yüzünde lokantanın adı basılı bu kağıtların öteki yüzüne onlardan aldığım mineli bir dolma kalemin yeşil mürekkebiyle yazdığım köşe yazarlığı üzerine öğütleri siz okurlarımla paylaşmak istiyorum.